Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 4. Ayrım. Bölüm 2. Evin istediği kadar çok şey söylemedi. Olay yerinde araç kitiyle varabildiği tek sonuç, Louis K.'nin nörolojik bir travma sonucu öldüğüydü. Bu da üstlerinden vakur baş sallamalar kazanabilecekleri bir terim değildi pek. Cesedi adli tabibe yollarken dosyasını öncelikli olarak işaretledi. Bunun anlamı, yaz çalışma saatleri ve yoğunluğu düşünülürse, ilk yağmura kadar resmi bir patoloji raporu alırsa şanslı olacağıydı. Yine de şansını zorlamayı, aynı zamanda arkadaşı da olan adli tabibe yaltaklanmayı planlıyordu. Ama sıra ona gelene kadar, önce Truhart'ın birim temsilcisiyle bir link görüşmesi yaptı ve bürokratik dansa katıldı. Hala tam kendine gelememiş olan genç polisi evine gönderdi. Ona test sorgusuna girene kadar kendini toparlamasını emretti. Sonra polis merkezine dönerek iki ölüm ve kritik bir yaralanmayla sonuçlanan olayın detaylı raporunu yazmaya başladı. Fikri bile midesinin kasılmasına neden olsa da prosedürü takip ederek iç işlerini aradı, durumu rapor etti. Eve vardığında akşam yemeği saati çoktan geçmişti. Işıklar yanıyordu. Bu yüzden Rourke'un şehir içinde şehirden uzak bir kale gibi inşa ettiği ev, ay ışığında daha da göz alıcı duruyordu. Uzun ve gür yapraklı ağaçların gölgeleri, kadifemsi otların üzerine değişik motifler oluşturacak şekilde düşüyor, sonra yavaş yavaş gün ışığında parlak ve ateşli görünen çiçeklerin üzerine doğru dağılıyordu. Akşamının çoğunu yiyen, aşağı doğu yakası bu refah, ayrıcalık ve görkem cennetinden bir dünya uzaktaydı. Eve artık neredeyse dünyalar arasındaki bu geçişi dengesini tam kaybetmeden yapmaya alışmıştı. Neredeyse. Resmi aracını geniş taş merdivenlerin hemen önüne çekti ve aceleden ziyade sıcağın getirdiği yüklerden kurtulma isteğiyle merdivenleri koşarak çıktı. İçeriye daha yeni adım atmış, serin havada ilk nefesini almıştı ki Somerset, Rourke'un kahyası geniş girişte bir kabus gibi belirdi. ''Evet, akşam yemeğini kaçırdım.'' dedi Eve, daha Somerset ağzını açamadan. ''Evet, berbat ve başarısız bir eşim ve insan olarak da kötü bir örneğim. Seçkinlik, nezaket ve saygınlık anlayışım yok. Sokaklarda çıplak bir şekilde yürütülmem ve günahlarım için taşlanmam lazım.'' Somerset, gri ve çeliği andıran kaşlarından birini kaldırdı. ''Hiç de fena bir özet olmadı. İyi, vakit kazanmış olduk.'' Merdivenlerden çıkmaya başladı. ''Rourke geldi mi?'' Az önce, Somerset, laf sokma fırsatını kaçırmış olmanın verdiği rahatsızlıkla kaşlarını çatarak arkasından baktı. Bir dahakine daha seri davranmalıydı. Eve, Somerset'in tekrar ortadan kaybolduğundan emin olunca ev içi ekranlardan birinin önünde durdu. Rourke nerede? İyi akşamlar, sevgili Eve. Rourke, çalışma odasında. Mantıklı. İş yemekleri sonrasında iş görüşmesi de gerektiriyordu. Bir an dolanıp yatak odasına gitme ve çırılçıplak duşa dalma gibi harika bir düşünce geldi aklına. Ama vicdan azabıyla Rourke'un çalışma odasına doğru ilerledi. Kapı aralıktı. Eve onun sesini duyabiliyordu. Bir iş anlaşmasının son ayrıntılarını bağlamakta olduğunu düşündü. Muhtemelen bu geceki yemek de o ayrıntılardan biriydi. Ama Eve kelimeleri umursamıyordu. Rourke'un sesi şiir gibiydi. Bir şairin ruhunu anlayamayacak bir kadına bile çekici gelecek kadar güzeldi. Eve'in operasyon şartları ve bütçe verileri olduğunu düşündüğü şeylere müzikal bir tını katan hafif bir İrlanda esintisi vardı sesinde. Yüzüne de çok yakışıyordu bu ses. Güçlü, keskin hatlara, derin mavi gözlere, biçimli dolgun dudaklara, becerikli bir tanrının özellikle boş bir gününde yaratmış olabileceği inanılmaz yakışıklı bir yüze sahipti. Eve kapı eşiğinde durdu ve konuşurken Rourke'un pencerelerden birinin önünde durmuş, dışarıya doğru baktığını gördü. Normalde açık bıraktığı ve o neredeyse omuzlarına inen gür ipeksi saçlarını arkadan topladığını fark etti. Uzun ve yapılı bedeninin üzerinde hala yemekte giydiği siyah şık takım elbise vardı. Ona baktığınızda inanılmaz medeni, son derece başarılı, şık bir iş adamı görebilirdiniz. Kendini çok güzel cilalıyor diye düşündü Eve. Ama o, tehlikeli İrlandalı hala oradaydı. Yüzeyin hemen biraz altında var olmaya devam ediyordu. Ve bu durum Eve'i hep büyülerdi. Hiç ses çıkarmadığı halde Rourke arkasını dönüp gözlerini gözlerine diktiğinde Eve yine aynı tekinsiz İrlandalıyı sezer gibi oldu. "İmza Rourke," dedi. "Ve gönder. Bir kopyasını da Hagerman Rose'a gönder. Merhaba Teğmen." "Selam, yemek konusunda üzgünüm." "Hayır değilsin." Eve ellerini ceplerine soktu. Ellerinin sürekli ona dokunmak için yanıp tutuşması gerçekten komik oluyordu bazen. "Pekala, yemek konusunda üzgün sayılırım." Rourke'un yüzüne bir gülümseme yayıldı. Muzip ve çekici bir gülümsemeydi. "Aslında düşündüğün kadar sıkılmazdın. Muhtemelen haklısın. Eğer düşündüğüm kadar sıkılsaydım komaya girerdim. Ama seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm." "Beni asla hayal kırıklığına uğratmazsın." Rourke ona doğru geldi, çenesini parmağıyla tutarak yüzünü kendine doğru kaldırdı ve dudaklarından hafifçe öptü. "Ayrıca karım göreve çağrıldığı, son anda bir cinayet davası çıktığı için onun adına özür dilemek benim de karizmamı artırıyor. Cinayet akşam yemeği için epey heyecanlı bir konu oluyor." "Ölen kim?" "Doğu yakasından iki adam. Ufak çaplı bir uyuşturucu satıcısı, komşusunun kafasını bir beyzbol sopasıyla dağıtmış. Sonra bir kadına ve bir polise saldırmış. Polis de onu öldürmüş." Rourke bir kaşını kaldırdı. "Dahası var," diye düşündü. Bu seri özetin arkasında Eve'in gözlerindeki sıkıntıyı görebiliyordu. "Yine de bu seni bu kadar geç saate kadar mesaide tutacak bir olaya benzemiyor." "Polis Trueheart." "Aa." Rourke ellerini Eve'in omuzlarına koydu ve ovaladı. "O ne durumda?" Eve ağzını açtı, sonra kafasını salladı ve hızlı adımlarla ileri geri yürümeye başladı. "Lanet olsun, lanet, lanet, lanet olsun." "O kadar kötü ha? Sanki bir çocuk bekaretini almış gibi." Rourke, konsolun üzerine yayılmış olan Galahad'ı biraz okşadı, sonra da kalkması için şişman kediyi hafifçe iteledi. İlginç bir benzetme oldu. "Silahını bile ateşlemeden emekliliğini alan polisler var. Çocuk polis olalı daha bir yıl olmadı ve birini öldürdü. Bu her şeyi değiştirir." "Senin için değiştirmiş miydi? Yani meslekteki ilk öldürmen," diye ekledi. Her ikisi de Eve'in bir rozet almadan çok daha önce bir adam öldürdüğünü biliyorlardı. "Benim için daha farklıydı." Eve hep hayata başlangıcının ölüm konusunu onun için daha farklı kılıp kılmadığını merak ederdi. Ölüm onun için soğuk ve şahsi bir hakaretti. "Trueheart daha 22'sine yeni girdi ve o çok fazla masum daha." Acıma duygusu koyu renkli, ürkek bir çiçek gibi açılarak içini kapladı. Eğilerek Galahad'ın çenesinin altını dalgın bir tavırla okşamaya başladı Eve. "Bu gece uyuyamayacaktır. Olanları tekrar tekrar kafasında canlandırıp duracak. Eğer şöyle yapsaydım ya da şurada şöyle yapsaydım." "Ve yarın," doğrulurken elleriyle yüzünü ovuşturdu. "Testi erteletmem, süreci durdurmam ya da ileri atmam mümkün değil." Eve nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Çırılçıplak halde, monitörlere bağlı halde sorgulanmak, makinelerin ve kabloların beynine girmesine izin vermek. Zihni dahil her yerini bir tümör gibi kapladıklarını hissetmek. "Geçemeyeceğinden mi korkuyorsun?" Eve, Rourke'a baktı ve uzattığı şarap kadehini aldı. "Göründüğünden daha sağlam aslında ama iliklerine kadar korkmuş durumda ve vicdan azabı içinde. O korku ve vicdan azabıyla teste girersen bu seni boğabilir ve bir de soruşturma olacak, İçişleri soruşturması." "O neden?" Eve oturdu. Kedi sıçrayarak kucağına yerleştiğinde Rourke'a ayrıntıları anlatmaya başladı. Bunları anlatmak ona da yardımcı oluyordu. Özellikle de çabuk anlayan ve sen bütün boşlukları tamamlamadan resmi görmeyi başaran birine anlatmak. "Bir memurun şok tabancası o şartlar altında öldüremez." "Evet." Eve başını salladı. "Kesinlikle. Maksimum dozda ve şah damarına tutulmadıysa. Öyle olsa bile birden fazla ateşleme yapmış olması lazım." "Yani Trueheart'ın anlattıkları olayla tam tutarlı değil." İçişlerinin öyle düşüneceğinden emindi Eve ve onları anlatacağı şekilde kendine de tekrar etmeye başladı. "Ciddi bir stres altındaydı ve zor durumdaydı. Bir sivil ölmüştü, bir diğeri ciddi şekilde yaralıydı, kendi de yaralıydı." "İçişlerine bu şekilde mi ifade vereceksin?" "Evet." Rourke her zaman tüm resmi görürdü. Evet, buna yakın bir şeyler. Parmaklarını gergin bir şekilde kalçasında gezdirdi, sonra kediyi okşadı ve şarabını yudumladı. Adli tıptan gelecek rapora ihtiyacım var ama Trueheart'ın kasıtlı öldürdüğüne dair bir rapor çıkması mümkün değil. Panik tamam, paniklediği için kötü duruma düşecek. 30 günlük uzaklaştırma, bir süre mecburi terapi. Onları engelleyemem. Ayrıca zaten benimle ilgili de hata yaptı. Olayı merkeze bildirmek yerine önce benimle iletişime geçti. İçişleri örtbas etme gibi bir şeyin kokusunu alırsa çocuğun işini bitirir. Rourke oturdu ve kendi şarabını yudumladı. Eski dostun Webster'la konuşmayı düşündün mü hiç? Eve parmaklarını şimdi sandalyenin koluna vuruyordu. Gözlerini ayırmadan Rourke'a bakıyordu. Genç adamın yüzünde muzip bir ifade vardı ya da onun gibi bir şey. Eve tam anlayamıyordu. Don Webster tam olarak eski bir dost değildi. Yıllar önce ve çok kısa bir süreliğine bir ilişkileri olmuştu. Webster'ın o geceyi bir türlü tam olarak atlatamaması, ki Eve bu durumu hiç anlamıyordu, Rourke ve Webster arasında şaşırtıcı ve epey vahşi bir karşılaşmaya neden olmuştu. Bu, Eve'in tekrarlanmasını istediği bir şey değildi. Belki ama sen bunu tekrar onun yüzünü yumruklamak için bir bahane olarak kullanmayı planlıyorsan başka. Rourke şarabını yudumladı ve gülümsedi. Webster'la gayet makul bir anlaşmaya vardığımıza inanıyorum. Karımı çekici bulduğu için onu suçlamıyorum. Çünkü ben de onu inanılmaz çekici buluyorum. O da eğer ellerini bir daha bana ait olan bir şeye sürecek olursa, bedenindeki her kemiği kırıp küçük küçük parçalara ayıracağımı biliyor. İkimiz için de işe yarayan bir anlaşma. Harika Rourke, müthiş. Eve bunu dişlerini sıkarak söylemişti. Ayrıca Webster o konuyu atlattı. Kendi öyle söyledi diye ekledi. Rourke tekrar gülümsedi. Kendinden memnun bir ifadeyle gülümsemişti. Biraz kedileri andıran bir ifadeyle. Biliyor musun Rourke, düşünmem gereken yeterince şey var şu anda. O yüzden bu gece o konulara hiç girmeyelim. Kumandanı aramak istiyorum dedi Eve. Ama arayamam. Her şeyi tam yasal prosedüre uygun yapmam lazım. Çocuk olaydan sonra perişandı ve ben onun için bir şey yapamadım. Düzelecektir annesi. Eve'in gözleri kısıldı. Saçmalama. Onu cinayet masasına öneren benim. Birkaç ay önce hastanelik olmasını da bana borçlu. Eve. Pekala, pekala. Onu sonunda hastanelik olacağı bir pozisyona koydum. Şimdi şüpheli bir adam öldürme durumuna batmış durumda. Ona karşı sorumluluğum var. Sen o şekilde görüyorsun. Rourke elini Eve'in hala gergin bir şekilde sandalyenin kolunda gezinen parmaklarının üzerine koydu. Seni sen yapan şey bu. Trueheart'ın ilk önce seni aramasının nedeni de bu. Korkmuştu, sarsılmıştı. Can almak birçok insan için basit bir konu değildir ve öyle olmamalıdır. O şekilde hissedebiliyor olması onu daha iyi bir polis yapmaz mı? Evet, onu da kullanacağım. Ama yine de tutarsızlık var Rourke. Bir şeyler eksik, dedi Eve, ayağa kalkıp volta atmaya başlarken. Kedi sinirlenerek kuyruğunu havaya kaldırdı ve odadan dışarı çıktı. Adamın boynunda yanık izi yok. Eğer Trueheart silahını o şekilde kullanmış olsa boynunda izler olmalıydı. Neden iz yok? Başka bir silah kullanmış olabilir mi? Bayıltıcı gibi değil de öldürücü bir silah. Eve başını salladı. Öyle bir silah taşıyacak son kişi Trueheart olurdu. Eğer onun hakkında yanılıyorsan bile silah nerede? Üzerinde değildi, dairelerde de yoktu. Bütün geri dönüşümleri ve çöp kutularını da kontrol ettirdim. Beni ateşleme gerçekleştikten birkaç dakika sonra aramış. Bir silahtan kurtulmak için kafasını toplayıp doğru düzgün düşünecek vakti yokmuş. Ayrıca olaya baktığında olayda da tutarsızlıklar var. Eve tekrar oturdu, bacaklarını uzattı. Louis K'yi ele alalım. Devriye polisi, komşular, hatta saldırdığı kadın bile onu zararsız, sakin bir tip olarak tarif ediyor. Okul çocuklarına uyuşturucu satıyormuş. Sabıkası var ama şiddetle alakası yok. Saldırı, darp gibi durumları hiç olmamış. Dairesinde de herhangi bir saldırı aleti yok. Sopa? Beyzbol oynuyormuş. Yani adam öyle bilgisayarının başında oturmuş hesap yapıyormuş. Kayıtlarını düzenliyor. Pis, dağınık bir dairesi var. Ama dağınıklığı bile mantıklı değil. Dolapları düzenli, camları tertemiz ama yerlerde yemek artıkları ve kirli çamaşırlar var. Sanki bir haftadır adama bir şey olmuş ve kendini bırakmış. Eve ellerini saçının arasına soktu ve küçük daireyi gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Adamı açık pencerenin önünde bilgisayarının başında sıcakta oturmuş çalışırken canlandırdı zihninde, üzerinde şortuyla ter içinde çalışırken. Bangır bangır müzik çalıyormuş ve komşulara göre bu da yeni bir şey değil. Karşı daireden Ralph gidip kapıyı çalıyor. Bu da yeni bir şey değil, hep olurmuş. Ama bu kez Louis Kay sesi kısmak yerine beyzbol sopasına sarılıp arada birlikte içip tüttürdüğü komşusunun beynini dağıtmaya karar veriyor. "Kafasını kırıyor," diye devam etti Eve. "Yüzünü jöle kıvamına gelene kadar bir beyzbol sopasıyla dağıtmaya karar veriyor. Komşunun Louis Kay'den rahat 50 kilo fazlası var ama bizimkinde en ufak bir darp izi yok." Rourke, Eve'in şu anda olanları zihninde görebildiğini biliyordu. Orada olmamasına rağmen görebiliyordu her şeyi. Beyni kulaklarından akarken karşılık vermesi zor olmuştur. Evet, bir dezavantaj ama sonra deli gibi bağırıp çığlık atmaya devam eden Louis Kay, komşunun dairesini kırıp içeri dalıyor ve kadının peşine düşüyor. Polis karışıyor olaya ve Louis ona da saldırıyor. Sıcak insanları çıldırtabiliyor. Evet, olabilir. İnsandaki acımasızlığı ortaya çıkarabiliyor. Ama bizimki orada durmuş muhasebe yapıyormuş. Her akşam yaptığı gibi hesap girişleri yapıyormuş. Bilmiyorum, bana eksik bir şeyler varmış gibi geliyor. Kaşlarını çatarak Rourke'un masasına doğru uzandı. Masumiyet adında bir uyuşturucu, kimyasal bir şeyler biliyor musun? Hayır. Başkaları da bilmiyor. Dairesine girdiğimde bilgisayar ekranı açıktı. Gerçek masumiyete ulaşıldı diyordu. Gerçek masumiyet ne zıkkım oluyor ve ona nasıl ulaşılıyor? Eğer yeni bir şeylerse neden önemsiz bir satıcı da olsun? Ben de aynısını sordum kendime. Bilgisayardan tanımlamasını istedim ama resmi talebe rağmen geçersiz talimat dedi. Ben de elektronik dedektiflik birimine gönderdim zaten. Fini'yi çağıramadım ama dedi. Standart bir veri incelemesi için EDB'nin başını çağırmak şüpheli görünebilir. Beni çağırabilirdin. Tanrım, bir de şüpheli görünmemekten bahsediyorum ben burada. Ayrıca çalışıyordun. Evet ve yemek yiyordum ki öyle deyince aklıma geldi. Sen bir şeyler yememişsindir. Aç mısın? Yani sen söyleyince fark ettim. Sanırım evet. Siz ne yediniz? İsli erik çorbası, yengeç salata ve harika bir ızgara kalkan balığı. Ya! Eve ayağa kalktı. Bir hamburger yiyebilirim belki. Ben de öyle tahmin etmiştim. Gecenin ilerleyen saatlerinde Eve tavana bakarak verileri tekrar tekrar düşünüyor, delilleri işleyerek teoriler oluşturmaya çalışıyordu. Hiçbirinin içine sinmediğini, olayda ters olan bir şeyler olduğunu düşündü. Ama genç ve ümit vadeden bir polis için duyduğu endişenin bunu tam olarak ne kadar etkilediğinden emin değildi. Truehart'ın sağlam bir kafası vardı. Zekiydi ve yeni cilalanmış bir gümüş kadar parlak bir idealizme sahipti. Masumiyet diye düşündü Eve tekrar. Eğer onu tarif edecek bir kelime varsa bu Truehart olurdu. Çocuk o masumiyetin bir kısmını bugün yitirmişti. Eve'in asla geri kazanamayacağından emin olduğu bir kısmını yitirmişti. Bu konuda çekmesi gerekenden daha fazla acı çekecekti. Ve ben ona annelik falan yapmayacağım diye düşündü Eve, kaşlarını çatıp karanlıkta Rourke'a dönerken. Pekala o zaman. Rourke ona doğru sokularak ellerini onun göğüslerine koydu. Madem bu kadar enerjiksin, sen neden bahsediyordun? Uyuyorum burada. Uyumuyorsun. Kafan bir ölüyü bile yerinden zıplatacak kadar sesli çalışıyor. Ben de o enerjiyi harcaman için konuya bir el atayım diye düşündüm. Rourke onu kendine doğru çekerken Eve kıkırdadı. Sana haberlerim var dostum. Sadece elini atma. 4. ayrımın sonu. Sayfa 35. Devamı 5. ayrımda.